Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'in ev sahibiyim. Sinema kulübümüzün 7. buluşmasında Notebook adlı filmi konuştuk. Film, Nicholas Sparks'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmış. Sıradan bir aşk hikayesi gibi görünüyor. Ancak hem başroldeki oyuncuların performansı hem de hikayenin evrilişi sizi filme çekiyor. Her zaman olduğu gibi konuştuklarımız film hakkında spoiler içeriyor. Öte yandan filmi izlemeden yorumlarımızın bazıları size bir şey ifade etmeyecektir diye düşünüyorum. 1940'larda Güney Carolina'da geçen iki gencin yaşadığı yaz aşkıyla başlıyor. Ancak gençler arasındaki sosyal statü farkı kızın ailesinin baskısıyla onları ayırıyor. Zamanla kızın yeni bir ilişkisi oluyor. Bu kez ailesinin de onayı olduğu için ilişki evliliğe doğru ilerliyor. Kız tam eski sevgilisini unuttu zannederken bir tesadüfle tekrar onu hatırlıyor. Ve bir anlamda o defteri kapatmak için onunla yüzleşmek istiyor. Ancak eski sevgilinin kendisine ulaşmak istediğini ve annesinin buna mani olduğunu öğrenerek bir ikilemde kalıyor. Filmin tamamını anlatmayayım ama beni etkileyen konu kızın iki ilişkisinin de çok dengeli unsurlar barındırması. Yani dramatik gerilimin çok dengeli verilmesi. Ben izlerken kızın nasıl davranması gerektiğine karar veremedim. Bu da beni filmde tuttu. Öncelikle mutluluğun ne olduğunu düşündürdü bana. İki tarafta sizi seven, düşünen biri var ama yaklaşımları farklı. Film bana bir anlamda Selvi Boylum yazmalımı çağrıştırdı. Türkan Şoray'ın Kadın İnanır ve Ahmet Mekin arasındaki seçiminde bambaşka dinamikler vardı tabii ama bir anlamda o da sevgi ve mantık arasında bir seçimdi. Filme konu olan Cengiz Aytmatov'un kitabında yer almayan meşhur replik de buna işaret ediyordu sanki. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Bu arada Türkan Şoray'ın filmin sonunu senaryoya aykırı olarak değiştirme, yani izleyiciyi mutlu son sever diye ve Asya'yı İlyas'a yani Kadir İnanır'a döndürme ısrarı Rüçhan Aldın'ın devreye girmesiyle çözülmüş. Yoksa Atıf Yılmaz da ikna olmuş gibiymiş. Ali Özgentürk direnmiş senarist. Bunu da onun hatıratından öğreniyoruz. Yani toplum vicdanı da bir enteresan. Niye kendisini aldatan bir insana dönmek kişiyi mutlu edecek? Niye mutlu son olsun? Bu noktada da aşk her şeyi affeder mi sorusuna ve Şebnem Ferah'a bir selam gönderelim. Bölümde dinleyeceğiniz bir arkadaşımızın görüşü de aslında kadının toplumdaki duruşunun nasıl değişebileceğine de işaret ediyor. Filmde bizi etkileyen bir konu da Alzheimer nedeniyle Ellie'nin bütün geçmişini ve unutması ve onu tuttuğu not defterinden öğrenmemiz aslında bu geçmişi. O nedenle biraz unutmayı ve alışkanlıkları da konuştuk. Filmin görüntülerinin ve müziklerinin de etkileyici bulduğumuzu söylemeden geçmeyeyim. Bu bölümde görüşlerine yer verebildiğim üyelerimiz Can Berk Aygan, Ayşenur Sarıkaya, Elif Burcu Yılmaz ve Pınar Musaoğlu. Şimdi sizi söyleşimizle baş başa bırakıyorum.
Ya öncelikle sevgi hakkında ben şey yapacağım. Orada mesela doktorla konuşuyor. Demansın herhangi bir şekilde bir tedavisinin olmadığını orada aslında şey yapıyor. Yani geri döndürülemez bir şey olduğunu söylüyor. Halbuki benim orada mesela kitapta en çok dikkatimi çeken şey, yani okuduğu kitapta, bu kitabı bitirdiğinde ben sana geri dönmüş olacağım diyor. Ve gerçekten de aslında öyle oluyor. Kitabın sonunda anlık da olsa o anı yaşıyorlar. Ve benim aklıma şey geldi. Yıldızlar Arasında'ki bir sahne geldi. İzleyenler bilirler. O adama sevdiğini söylüyor. Ve o yüzden onun gezegenine gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Orada yaşam olduğunu düşünüyor. Halbuki en uzak gezegende aynı zamanda. Orada cevap verirken şunu söylüyor. Hani sevgi bizim boyutlar arasında gidebilen, boyutları aşabilen tek şey diyor. Ölmüş insanları seviyoruz biz diyor. Hani bunun mantıksal ne tarafı var diyor. Ve bunu aslında ben de yakın zamanda babaannemi kaybetmiştim. Evet. Ve aynı hissi yaşıyorum. Yani mezarının başına gittiğimde sanki yanım başıma gelmiş gibi o anda onu hissedebiliyorum. Halbuki o buradan gideli çok oldu. Ve sevginin aynı şekilde bizim açıklayamadığımız bir manada insanların ruhuna dokunduğunu düşünüyorum ben. O yüzden orada ne yapman gerekiyorsa onu yap diyor. Aslında orada onu söylüyor.
Hı.
Bir yandan evet mantık doğru bir şey ancak sevgi mantıktan çoğunlukla daha üstün geliyor. Çünkü daha gerçekçi geliyor.
Bir şey de aslında yani mesela sevgi nişanlısını da seviyordu çok. Fakat onun ona yaşattıklarıyla Noah'nın yaşattıkları arasında mesela resim çok güzel bir orada ipucuydu. Yani ben çok onu olduğu haliyle Noah onu destekliyordu bir şekilde. Sen ne istiyorsun? O evden mesela ne istiyorsun diye sordu. İşte mavi pancurlu olsun bilmem ne olsun. İşte büyük bir verandası olsun falan filan. Filmin bence en vurucu, benim için en vurucu sahnesi de şeydi yani. O yataktan kalktıktan sonra o çiçeklerle uyanıyor yanında. Okları takip et diyor. O okları takip edip de o şeyi koymuş. Şövalyeyi resim yapmak istediği için ona o imkanı sağlamış. Orada dedim ki yani inanılmaz bir golü attı orada adam. Çünkü hani bir şekilde sözünü hatırlattı ona. Yani onu, o evde yaşayacakları hayatı hatırlattı ona. Ve tam da üstüne geldi çünkü kız da hakikaten hani resim yapmayı ne kadar özlediğini farkına vardı falan. Hani çok vurucuydu bence. Çünkü gerçek sevgi evet yani onu olduğu gibi kabul edip kendini gerçekleştirmesine imkan veren bir sevgiydi yani o aslında onu. Ve çok didişmelerine, çok kavga etmelerine rağmen o da enteresan bir şey hakikaten. Ama çok büyük bir tutku, bir kimya vardı aralarında yani tabii.
Acaba gerçek aşk ya da gerçek sevgi kadın kişide gerçekten işte kendi tutkularını ya da sevdiği şeyleri bulma ve yapma konusunda bir yani kendi potansiyelini gerçekleştirme konusunda bir motivasyon sağlayıp erkek kişide de gerçekten öyle bir ev inşa etme ilhamı oluşturuyor olabilir mi? Yani orada öyle bir hani etkileşime mesaj verilmiş olabilir mi acaba?
Yani erkeğin
Çünkü
aşkta bulduğu şey...
ikisinin de sanki doğru match olduğuna bir hani işaret varmış gibi ya.
Evet.
Hani sadece kadının resim yapması ya da kendi olması bulunduğu zümrenin sınırlarından kopması gibi değil de sanki hani erkeğin de ya baktığınızda hani 50 saate çalışan bir insan hani o demek ki o dönemde rakipleri veya kızın ailesi için gerçekten Sevtap Hanım dediği gibi biraz zengin kız fakir olan gibi bir gösterim var. Ama aslında 50 saate çalışan bir insanın da çok büyüleyici, hani o göl kenarında çok hani belki çok güzel anılar biriktirilebilecek, çok güzel bir yaşam inşa edebilecek, çocuklar dünyaya getirebilecek bir ev inşa edecek bir motivasyon. Yani o kadının varlığı ya da sevgisi, yani adama böyle bir şey kazandırıyor olabilir mi acaba? Çünkü, ya da hani sevgi belki de böyle bir şey mi?
Evet. Bence de sevgi biraz böyle bir şey. Yani sevgi için çok paraya da ihtiyaç yok. Aslında hani birbirini
Ha
seviyorsa ve güzel bir hayat yaşamak için birbirleriyle işte hayattan keyif alarak bir yani öyle bir göl ortamında öyle bir yerde işte resim yaparak veya işte zanaatle işte marangozlukla
ha.
uğraşarak falan filan da hani pekala mutlu olunabilir. Bunun için illa para, pul, şu şey değil.
Evet.
Evet, ben Selvi Boylum konusu girince hemen bir araya gireyim dedim.
Tamam, büyük şey var.
Çünkü bir kere ilişkiye sahip çıkmak, emek harcamak. En
Sevgi
sonunda
neydi? Emekti
ortalama şey
falan diyor.
sevgi, emek de iyilikti diyor. Orada emek baskın geliyor. Yani her halükarda çok aşık bile olsa, deli gibi aşık olarak zaten kaçıyor Kadir İnanır'a orada Türkan Şoray. Ama sonunda ne oluyor? Adam tarafından göz ardı ediliyor. Üstelik hani çocuk olmasına rağmen bir aile kuramıyor. Yani önceliği kadının ailesi. Kadın her zaman doğası gereği aileyi korumakla içgüdüsel olarak zaten ona çekilen bir varlık olduğu için orada aileyi sağlayan kişi kim? Ahmet Mekin sağlıyor. Orada ailenin kurulmasını sağlıyor. Yuva baskın geliyor. Burada kendi duygularını, kendi dürtülerini, kendi aşkını, her şeyini göz ardı ediyor oradaki karakter. Tabii hani şimdi kadının içinde bulunduğu durumda şöyle hani zor şartlarda elinde bir mesleği bir şey yok. Günümüz şartlarına uyarlasak ve bir meslek sahibi olsa belki hiçbirini seçmeyecek Türkan Şoray. Bugün tekrar yapılsa diyecek ki ben çocuğumu alıp gidiyorum. Sevmediğim bir adamla da sırf çocuk için oturmam. Ama bana ihanet yapmış bir erkekle de birlikte kalamam aşığım diye. Ben kendi yolumu çizerim der. Üçüncü bir yola giderdi Türkan Şoray bugünkü şartlarda olsa. Ama hani o dönem şartlarında zaten ailesinden kaçarak Türk Kadir İnanır'a gitmiş. Elinde farklı bir seçenek de yok. Yani hazır diyor iyi bir adam bulmuşken çocuğuma da sahip çıkayım onunla devam ederim demek zorunda kalıyor. Orada biraz şey de var, biraz kadının bir güçsüzlüğü de var orada. Ben
Evet,
o yüzden
tabii.
içim acır o şeyde. Yani hani orada sevgi, emek doğru o bütün tanımlamalara katılıyorum ama orada kadının kendini şey hissetmesi, güçsüz hissetmesi ve bir dayanak olarak Ahmet
Araması.
Ekin'e
Evet.
sarılması var orada. O yüzden o birazcık aslında oldukça biraz da değil bayağı hüzünlü bir şey kadın
Evet.
açısından, kadın bakış açısından düşündüğümüzde çok hüzünlü. Ben Notebook filmini birkaç defa izlemiştim. Yakın zamanda tekrar izlemedim ama aklımda kalan belirgin böyle spesifik sahneler var. Özellikle hepimizin bildiği o son sahne. Böyle hüngür hüngür ağlamıştım ben onda. Hatta arkadaşlarıma tavsiye ederken falan orada şöyle bir sahne var falan. Şöyle falan böyle sesim titreyerek falan anlatıyordum yani o kısımda. Anlatırken bile yani fena oluyordum.
Şimdi şöyle Ayşenur'un dediği de bir önceki konuşmada da hani orada bir bu arada ben de bu filmi izleyeli ama benim çok oldu yani ben 2009'da falan izledim. O yüzden hani hatta konuyu hatırlayamadım falan onu anlamaya çalışıyordum da ama şu beyinle ilgili kısımda şu var alışkanlıklar bir kere hani o frontal korteks içerisinde değil. Hani bildiğime göre araştırmalarında da bazal ganglia denilen bir bölgede. Bazal ganglia zaten bir hafıza bölgesi. Ve o yüzden her ne kadar işte o ön bölgede yaşanan nörolojik problemlerde de rutinlerimiz o yüzden önemli. Yani biz bugün hafıza kaybına uğruyor olsak dahi rutinler devam ediyor. Yediğimizi nerede yediğimiz. Mesela yıllarca hep aynı odada aynı gidip buzdolabından bir şey aldıysak hafıza kaybı olsa da yine biz gidip aynı buzdolabından aynı şeyi alabiliyoruz. Ya da hep yürüyüş yapıyorsak aynı yürüdüğümüz yerden yine dönüp eve gelebiliyoruz. Yolu hatırlamamıza gerek kalmadan otomatik bir şekilde gerçekleştiği için. O yüzden de anılar da böyle. Yani benim de yıllar önce işte anneannem 2-3 kere beyin kanaması geçirdi. Ama mesela işte dualar hani çok dua ettiği için işte ayet-el kürsi vesaire. Bizi hiç hatırlamazdı ama dua ederdi. Şimdi nasıl oluyor bu? Niye? Çünkü bir şeyi ne kadar çok tekrar edersek alışkanlığa döndürüyoruz ve o bizim aslında yaşam şeklimiz oluyor. Burada bilişsel bir şey olmadığını da buradan anlıyoruz. Yani her ne kadar beyin özellikle prefrontal korteks kısmında bir zarar olsa da ama biz rutinlerimizde hayatımızı idame ettirebiliyoruz. Birilerini tanımamıza gerek kalmadan. Bu açıdan da böyle ekleme yapmak istedim
Çok güzel,
naçizane.
çok doğru. Çok teşekkür ederiz. Evet, gayet bilimsel bir şey oldu.
Konuyla ilgili ben bir kitap okumuştum zamanında. David Eagleman'ın bir kitabıydı. Incognito, Beynin Gizemli Yaşamı diye.
Evet.
Ve hani o kitapta aslında şundan bahsediyor. İnsan beyninin hala daha yani keşfedilmesinden fazlasıyla uzaktayız. Ve mesela kitapta işte etikten değiniyor, beynin çalışma prensiplerinden değiniyor. Şimdi benim şey dememdeki sebep şuydu. Hani tamam biz Alzheimer'ı çok kötü bir şey olaraktan görüyoruz. Ancak bunu yaşayan kişi için nasıl bir şeydir bu diye sormamın sebebi şu. Renk körü olan bir insan için renklerin neyi kaybettiğini biz ona anlatamayız. Çünkü o bir şey kaybettiğini düşünmüyordur. Ya da doğuştan kör olan birisi, görme engelli olan birisi için neyi kaybettiğini biz ona anlatamayız. Ve mesela David Eagleman'ın kitabında şundan bahsediyor. Kişinin beynini değiştirdiğinde en ufak bir şey olsun. Yani normal mesela Alzheimer hastalığı için kullanılan bir ilaç yaşlılarda eğer başka bir ilaçla birlikte verilmezse bazı hastalar hırsızlığa başlıyormuş. Yani beyinde farklı bir yerle oynuyor ve eğer onu başka bir ilaçla bastırmazsa adam hırsız oluyor bir anda. Ve düşünsenize Alzheimer olan bir hırsız olduğunu yani. Ondan sonrasında o kitabı öneririm gerçekten bu konuyla ilgili
Kitap kulübünde okuduk.
meraklı olan.
Kitap kulübünde
Doğrudur. Yani beni çok etkilemişti o kitap ve
okumuştuk.
hatta ondan sonrasında ben özgür iradeye girerekten çünkü eğer biz verdiğimiz kararlarda ve biyolojimizde bizim bir hakimiyetimiz yoksa o zaman hani biraz işin felsefe boyutuna giriyor da bu. Hani verdiğimiz kararlarda ne kadar özgürüz de geliyor. Ancak şimdi tekrardan şuna döneceğim. Şeyde bu mesela hepiniz yaşamışsınızdır bunu. Sürekli gittiğiniz bir yolda, iş yerinize giden bir yolda. Mesela hafta sonu arabanıza bindiniz. Sabahleyin giderken çoğunlukla hani araba otopilotta gibi böyle. Araba kendisi gidiyor. Bir anda fark ediyorsun. Aa ben niye buraya girdim? Hani o anda fark ediyorsunuz siz. Halbuki orası iş yerinizin yolu. Ondan sonrasında beyin bazen gerçekten otopilot alıyor ve kişi yani benlik bunun farkında bile olmuyor. Ben de bunu eklemek istemiştim.
Teşekkürler. Bu podcast'te değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon alanlarından, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Hatta ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bu amaçla kurduğum kitap ve sinema kulübüne, verimlilik ve üretkenlik alanındaki uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz dijital akıl kulübüne katılabilirsiniz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek, ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği derya toplumumuza katılabilirsiniz. Tüm bu topluluklar hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için açıklamalarda linkini bulacağınız Patreon sayfamı veya meteyurtsever.com'u ziyaret edebilirsiniz. İş yerinizde tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla problemlerinizi yeni bir bakış açısıyla çözmenizde size nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek için ise info@meteyurtsever.com'a mesaj gönderebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşmaktan, takip almaktan ve değerlendirme bırakmaktan üşenmeyin. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.